Ayrım 9.
Derecede kızarmış, saçları da ağarmıştı. Ardından Pierre-Joseph Proudhon geliyordu. Bakunin onları geniş bir el hareketiyle selamladı. "Proudhon!" diye çığlık attı Bayan Elenova. "Ama o hiç plebe benzemiyor. Eğer biraz daha güzel giydirseler lordlar kamerasında bile yer alabilir." "O her zaman yeterince iyi giyinir," dedi havalı bir pomeşçik. Dipnot, pomeşçik, Rus toprak ağası. "Ama ben eminim ki," diye konuşmaya katıldı Kont Tolstoy, "Bay Proudhon kendisini yoksul bir yaşama bilerek mahkum ediyor. Tavan arasında küçücük kötü bir odada kalıyor. Onu bir defasında ziyaret ettiğimde pencerenin pervazında yazı yazarken buldum. Bugün bir küçük burjuva gibi giyinmiş, oysa onunla tanıştığımda yamalı pantolonu, yün gömleği ve tahta topuklu ayakkabıları vardı. İmkanları kısıtlı proleterler gibi yaşıyor. Zaten doğuştan bir proleter. Öyle kötü şartlarda yaşaması da çalım satmaktan başka bir şey değil," dedi Ruslardan biri. Tolstoy, Stock, Proudhon ve Berna ile birlikte yan odaya geçen Marx'a bakarken, "Hayır, düşünce tarzından doğan bir inanç. Ama ben eminim ki bundan bıkacak," diye sözünü bitirdi. Birkaç dakika sonra Bernays büyük salona geldi ve kürsüye çıkarak orada toplanmış bulunanlara oturmalarını rica etti. Herkes fazla gürültü çıkarmadan, koşuşturmadan eski ağır sandalyelerin üzerine yerleşti. Genç Bernays'dan hemen sonra kürsüye Proudhon çıktı. 35 yaşında olmasına rağmen daha genç gösteriyordu. Çok fazla yumuşak, açık renk saçları, düzgün büyük alnının üzerine düzensiz bir şekilde düşmüştü. Favorileri ince oval yüzünü çevreliyordu. Metal çerçeveli küçük gözlükleri, dünyaya sanki biraz dalgın bakan ufak miyop gözlerini gizleyemiyordu. Biçimi belirgin dudakları ısrarla büzülmüştü, burnu ise fazla büyük değildi. Safkan Burgonyalı olmasına rağmen dış görünüşü bir Alman'ı andırıyordu. Onun bir Fransız olduğunu sadece hızlı hareketleri, jestleri ve canlı konuşması ele veriyordu. Proudhon ateşli bir hatipti ama ekonomik çelişkiler, gelecekteki devrim ve komünizm hakkındaki fikirlerinde berraklık yoktu. Bolca yapılmış alıntılardan ibaret konuşmasının parlak sözcükleri, söylendikleri anda ikna edici görünüyorlar ama hemen ardından sabun köpüğü gibi dağılıp yok oluyorlardı. Bu konuşmanın ne mantıklı bir düşünce örgüsü ne de ikna ediciliği vardı. "Bu Fransız bir Alman kafası taşıyor ama sorun da orada, o da çok karışık," dedi Johann Stock, Alman Mülteciler Komitesi'nin yöneticisi Hermann Everbeck'e. Proudhon'un konuşmasına dikkatle dinleyen Jenny'e göre ise onun düşünceleri bir ipe dizilmemiş inciler gibiydi. Jenny birden kalbinin hızla çarpmaya başladığını hissetti. Kürsüye Marx çıktığı zaman hep böyle olurdu. Onun söyleyeceği her sözcükten ne kadar emin olursa olsun yine de heyecanlanırdı. Marx konuşmasına başladı. Salona beklentili bir sükunet hakim oldu. Kürsüye daha yakın oturan Ruslar bile fısıldaşmayı kesti. Marx, Paris'te kaldığı bir yıl zarfında bazıları için son derece değerli, bazıları içinse korkunç olmuştu. İnsanlarda kendisine karşı uyandırmadığı tek duygu ise umursamazlıktı. Karl daha birkaç sözcük söyler söylemez Jenny, tüm dikkatini kürsüye vermiş, beklenti içinde ve sevgiden ibaret, onun hangi konuda konuşmaya karar verdiğini anlamıştı. Marx son aylardaki çıkarsamalarını, elde ettiği sonuçları anlatıyordu. Forwards'a yazarken ve daha sonraki dönemde de bu sonuçlar üzerinde çalışmıştı. Sanki kendisine heyecanlandıran ve yeni fikirler doğuran bu buluşları yeniden ve yeniden işliyor, doğruluğunu sınıyordu. Marx, burjuvazi ve proletaryanın kurtuluş hareketleri arasındaki farklılığı açıkladı. 1789 Fransız devriminin yönetimini kimin üstlendiği konusunu birçok kez düşünmüştü. Lyon fabrikatörleri ve onlara katılan tüm zengin aydınlar, Brissot, Condorcet, büyük fizikçi Lavoisier, manifaturacı Roland ile bir kuyumcunun kızı olan karısı, zenginliklerine ve eğitimlerine rağmen yönetimde söz sahibi olmamışlardı. Onların siyasi iktidarı talep etmelerinin nedeni sömürülmeleri veya aç olmaları değildi. İktidara doğru yürüyen üçüncü sınıfın zenginleri için soylu Fransa'nın duyduğu kin, korkunç ve çekilmez bir ayak bağı olmasına karşın devrimin itici gücünü, daima tüm haklardan yoksun ve bir lokma ekmek, yakacak ve iş için sürekli mücadele eden en geniş yoksul kitleler oluşturmuştu. Halkın feodallere ve toprak ağlarına karşı isyanını kurnazca kullanan burjuvazi, politik gücünü devrimin enerjisinden kazanmıştı. Ama iktidarı ele geçirdikten sonra müttefiklerine, emekçilere her zaman sırtını dönmüş, zaferin tüm kazanımlarını kendisine mal ederken silahını zanaatkarlara, işçi ve köylülere doğrultmuştu. Baltalarla, eğer o da yoksa taşlarla silahlanarak barikatlar kuran işçilerin, emekçilerin, halkın zaferi veya yenilgisi devrimin de kaderini belirliyordu. Karl, insan olarak yaşamlarını sürdürme hakkına bile sahip olmayan Lyon dokuma işçilerinin, İngiliz işçilerinin çok iyi bildiği yaşam koşullarını gözünün önünden geçirdi. Her türlü haktan yoksun, sömürülen plebleri ayaklanmaya, isyana iten işte bu koşullardı. Burjuva devrimleri ve proletarya devriminin nedenleri arasında pek çok belirleyici fark vardı. Johann Stock sandalyesinin üzerinde daha fazla kalamamış, sanki büyülenmiş gibi kürsüye yaklaşmıştı. Marx kürsüden inerken ona birkaç el uzandı. Bu sarılmalar, özellikle de sevgi ve güven dolu bakışlar, çalışmaları karşılığında ona sunulan en güzel ödüldü. "Sen sadece bir düşünür değilsin, sen insansın," dedi Stock Marx'a. İtalya, Polonya ve Fransa'dan işçiler ve devrimciler Marx'ın elini sıktılar. Proudhon, somurtmasına rağmen Marx'ın konuşmasının önemini kavramıştı. Rusya'nın step bölgelerinden bir pomeşçik, Grigori Mihailovic Tolstoy, gözyaşlarını silerek Karl'a sokuldu, ona sarıldı ve heyecandan karıştırdığı bir Fransızcayla, "İnsanlar ve kendi vicdanım önünde yemin ederim ki, ülkeme döndüğümde köylüler için okul ve hastane kuracağım, onları insanca yaşatacağım. Doktor Marx, benimle Rusya'ya gelin, buyurun gelin lütfen, gelin dostum." Marx, Ocak ayının ilk günlerine kadar hiç ara vermeden eleştirer eleştirilinin eleştirisi üzerinde çalıştı. Arka arkaya birkaç gece hiç uyumadığı oluyordu. Bu gerçek bir yaratıcı kendinden geçişti. Yüzü solup sararsa da yorgunluk hissetmiyordu. Olağanüstü gergin olduğu sadece sık sık öfkelenmesinden anlaşılıyordu. Ama Jenny onu kolayca yatıştırabiliyordu. Karl yeni çalışmasında Bruno Bauer ve yandaşlarıyla sadece teorik düzeyde tartışmakla ve fikirlerini çürütmekle yetinmedi. Aynı zamanda kendi geçmişini de sorguladı. Bir zamanlar kendisi de bir Hegelciyken felsefi gerçeği bulmak için Bruno ile birlikte yürümemiş miydi? Bauer'lerin Charlottenburg'daki evinde Profesör Gans'ın öldüğü gün o ana kadar inandıklarından şüphe duymaya başlamış, o günden bugüne de öyle çok yol kat etmişti ki. Her zaman olduğu gibi Karl eskiyi çürütüyor, yıkıyor, yıkıntılar üzerinde yeniyi yaratıyor ve kuruyordu. Derin anlatım tarzı bakımından mükemmel açıklamaları, sayfaları dolduruyordu. Bruno Bauer'in Fransız materyalizmi ve Fransız devrimi hakkındaki saçmalıklarına karşılık Marx, bu tarihsel olguları olağanüstü bir parlaklıkla irdeledi. Bruno Bauer, ruh ve madde, fikir ve çıkar kavramları arasında çelişki arayıp duruyordu. Her zaman fikir çıkardan ayrı tutulduğu ölçüde içler acısı bir başarısızlığa uğramıştır, diye yazdı Karl. 1789 devriminde burjuvazinin çıkarı, tumturağın dağılmış ve bu çıkarın beşiğini taçlandırdığı esrik çiçeklerin solmuş bulunmalarına karşın başarısız olmak şöyle dursun, her şeyi kazanmış ve büsbütün gerçek bir sonuç sağlamıştır. Bu çıkar öylesine güçlüydü ki Bourbonların İsa'lı haçını ve mavi kanını olduğu gibi Mara'nın divitini, teröristlerin giyotinini ve Napolyon'un keskin kılıcını yendi. Marx, Bruno Bauer'in devletin uygar toplumun tüm atomlarını bir bütün halinde birleştireceği iddiasını da çürüttü. Sadece siyasi bir batıl inanç, günümüzde devletin burjuva toplumunu ayakta tutması gerektiğini düşünebilir. Oysa gerçekte tam tersidir. Devleti ayakta tutan burjuva toplumdur. Bruno'nun sanayi ve doğanın tarihsel bilinçle ilişkisi hakkındaki fikirlerine yanıt olarak Marx şöyle bir soru yöneltti. İnsanın doğa, sanayi ve doğa bilimiyle olan teorik ve pratik ilişkisini tarihsel devinimden ihraç ederek bilime biraz olsun yaklaştığını mı düşünüyor eleştirel eleştiri? O diye yazdı Marx eleştirel eleştiri için, düşünceyi duygulardan, ruhu bedenden, kendi kendini dünyadan ayırdığı gibi tarihi de doğa bilimi ve sanayiden ayırır ve onun için tarihin doğduğu yer, yeryüzünde yapılan kabaca maddi üretim değil, gökyüzünde dalgalanan sisli bulutlardır. Marx, Engels'le ilk ortak çalışmasını gece geç saatlerde bitirdi. Sonra da Engels'in broşür için yazdığı, keskin bir zekanın ürünü olan alaycı girişi tekrar ve özel bir zevkle okudu. Eleştiri diye yazmıştı Friedrich. Var olan şeyler kategorilerine, yani var olan Hegelci felsefeyle var olan toplumsal özlemlere dayanarak formüller türetmekten başka da bir şey yapmaz. Formüller sadece formüller. Ve dogmatizme karşı tüm saldırılarına rağmen o, kendi kendini dogmatizme mahkum ediyor. Dahası kadınsı dogmatizme. O ihtiyar bir kadındır ve bu şekilde de kalır. Onda o Hegelci felsefe en iğrenç soyutlamaya indirgenmiş kuru gövdesini gülünç bir biçimde örtüp süsleyen ve zampara ardında Almanya'dan çekip giden kurumuş dul kendini hemen gösterir. Karl el yazmasını okuduktan sonra kitabın yazarlarının isimlerini yazdı. İlk önce arkadaşınınkini, sonra da kendi adını. Daha sonra da hafif tütünden bir sigara sarıp keyifle tüttürdü. Karl sonlandırılmış bir işin verdiği zevki duyumsayarak dinleniyordu. Önünde öylesine çok başlanmamış iş, o kadar yeni fikir ve hedef vardı ki. Bugünlerde Gizo, Prusya hükümetine verdiği sözü yerine getirdi. 16 Ocak 1845'te Karl Marx'a Fransa'yı terk etme emri ulaştı. Heinrich Bernstein, Forwards'ı yayınlamayacağına dair söz vererek sınır dışı edilmekten kurtuldu. Arnold Ruge, Saksonya elçisinden kendisine arka çıkmasını rica ettikten ve Prusya'ya bağlılığını kanıtladıktan sonra Paris'te kaldı. Heinrich Heine, onun yeteneğine hayran olan Gizo'nun desteği sayesinde kurtuldu. Marx, kendi prensiplerinden hiçbir şekilde ödün vermeyi kabul etmeyerek Brüksel'e taşınmaya karar verdi. Akşam yola çıkmadan önce Marx'ın en yakın arkadaşları eve geldi. Herkesten önce de Emma Herweg. Jenny, Brüksel'e kocasının yanına gitmeden önce çocukla birlikte birkaç gün onda kalmak zorundaydı. Marx'ların evinde her zamanki huzur ve düzenden eser kalmamıştı. Çiçek dolu vazolar, peçeteler ve Trier'den getirilmiş güzel örtüler ortadan kalkmıştı. Küçük Jenihe'nin kar yolasındaki pembe kurdeleli tül perdecikler artık yoktu. Masaya mütevazi bir akşam yemeği kondu. Emma etrafa baktı, ellerini çırptı. Dantelli pahalı patiska mendilini gözlerine götürerek Jenny'ye sarıldı. Sevgili Jenny, Georg için öyle korkuyordum ki, iyi ki bu işlere bulaşmadı. Sanırım aslında o da kovulmak istiyor. Çünkü sonuçta kovulmak mücadelenin kanıtı. Ama Georg zaten gözden düşmüş bir şair. Sadece 2 yıl önce bizi İsviçre'den kovdular. Ah, şairler her zaman heyecan peşindedirler. Herweg, lirik olduğu kadar da devrimci. Üstelik o, Karlsız bir Paris'i düşünemiyor. Emma konuşmasını sürdürürken küçük Jenny'yi kucağına alıp göğsüne bastırdı ve bebeğin küçük yumuşak başını tatlı sözler eşliğinde öpücük yağmuruna tuttu. Sonra yine şaşkın bir şekilde Jenny'ye dönerek, "Günümüzde tüm iyi insanlar gezginliğe zorlanıyor," dedi. Georg'un ve arkasından da Heine'nin gelişi sözlerine devam etmesini engelledi. Heinrich Heine son zamanlarda bariz bir şekilde değişmişti. Dizlerini bükemediği için ayaklarını zorlukla hareket ettiriyor, hastalık onu yavaş yavaş öldürüyordu. Yüzü yeşil bir renk almış, hafifçe çarpılmıştı. İradesine boyun eğmeyen göz kapakları sürekli düşüyor, içe kaçmış koyu renk gözlerini kapatıyordu. Kırlaşmış sakalı, zayıf, cefakar yüzünü daha uzun gösteriyordu. Güçsüz, sarkmış sol koluna şimdi zorlukla sahip çıkan Heine'nin, sadece birkaç yıl önce tıpkı Herwig'inki gibi çekici bir dış görünüşü olduğuna ve ataklığı ve canlılığıyla ün kazandığına inanmak zordu. Heine son modaya uygun giyinmişti. Güçsüzlüğünü ve fiziksel acılarını gizlemek için her yolu deniyordu. Marx'ın gidecek oluşu şairi derinden sarsmıştı ve her zaman şaka yapmayı seven bu adam şimdi suskun ve hüzünlüydü. Kısa bir süre sonra Karl da geldi. Brüksel treni için bilet almıştı. Konuşma uzun süre beklenilen yolculuk üzerine döndü. "Brüksel 14 saat çekiyor," dedi Karl, içinde eşyaları bulunan sepeti bir iple bağlarken. "Tabii en iyi olasılıkla ama 20 saatte sürebilir," diye söze girdi Herwig. Boşalan odaya ve yolculuk hazırlıklarına kederle bakarak. Purosundan bir nefes çekip koltuğa oturdu. Her zamankinden daha solgun ve gergindi. Avrupa'da demir yolları ağır gelişiyor. Oysa tren insanlar için gerçek bir nimet. Fransa'daki demir yolu ağı 3000 kilometre bile yoktur, dedi Herwig. Heinrich Heine bir şişe pahalı şarap açarak burada toplanmış olanların şerefine ve mutlu geleceği içmeyi teklif etti. İlk kadehler bittikten sonra Heine zaten çekik olan gözlerini kısıp sadece dolgun kadınsı dudaklarıyla gülümseyerek kadehleri yine doldurdu ve konuştu. "Kahrolsun tiranlar, dar kafalılar ve dönekler. Düşümüzün bir gün gerçek olacağının şerefine kadeh kaldıralım," dedi Herwig. Koltuktan fırladı ve beklenmedik bir heyecanla kadeh tokuşturmaya başladı. Şaraplar içildikten sonra Heinrich Heine öbür odaya geçti, küçük Jenny'nin karyolasına yaklaştı ve üzerine eğildi. Çocuğa herhangi bir şey bulaştırmamaları için yabancıları çocuğun yanından genellikle kovan Lenschen ona sevimli bir şekilde gülümsedi. Bu Heine'ye tanınan bir ayrıcalıktı. Bir seferinde havale geçiren küçük Jenny ölümcül kasılmalarla sarsılırken tesadüfen uğrayan şair kendi elleriyle banyo hazırlayıp bebeğin yaşamını kurtarmıştı. Şaşkın, çaresiz kalmış anne ve baba, Heinrich Heine'nin büyük bir hız ve ustalıkla küçük kızlarını yıkayıp ovmasını seyrederken şaşkınlıktan donup kalmışlardı. Banyo, küçük Jenny'nin kasılmalarını kesmiş, sağlığını ona geri vermişti. Veda yemeğinden sonra Georg'un başı ağrıdı ve Emma bir an önce eve dönmeleri için onu ikna etmeye çalıştı. O öylesine narin, öylesine duygusal ki, "Karl'ın kovulması onu umutsuzluğa düşürüyor," dedi Emma, şapkasının kurdelelerini bağlarken. "Yarın görüşmek üzere sevgili Jenny." Herwig, Karl'a sıkıca sarıldı. "Eğer başka bir şekilde görüşemezsek ben sana geleceğim," dedi. Karl, Jenny ve Heine Herwig'leri gönderdikten sonra masaya oturdular. Ruge konusu açıldı. "Solon'un sözleri bu durumu açıklayabilir," dedi Heine. "Bilge diyor ki, insan yaşadığı sürece ona mutlu demeye çekinin. Arnold yaşadığı sürece dürüst olduğunu söylemeye çekinin. Bekleyin, yeni pislikler yapabilmesi için çok zamanı var. O da bu konuda zirveye tırmanabilmek için antrenman yapıp duruyor." Herkes güldü. "Sizden Bayan George Sand hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorum," diye başladı Jenny. "Çünkü onu yakından tanıyorsunuz, hatta arkadaşlığınız bile var. Ben Indiana ve Consuela'yı tekrar okudum. O eserlerinin konularını çoğu zaman yalnızca aşka, üstelik zaman ve mekandan soyutlanmış bir aşka indirgemesine karşın çok yetenekli. Ve her zaman aşk özgürlüğünün yasal sayılmasını talep ediyor ısrarla. Heine parmaklarıyla uzun ve yumuşak saçlarını taradı, Jenny'ye baktı ve cevap verdi. O artık pek de genç sayılmayacak bir bayan ama hala zeki ve yetenekli. Şimdi onun birlikte olduğu Chopin, hiç kuşkusuz en yetenekli piyanist, virtüöz ve en çekici insanlardan. Ama çok hasta. Ülkesi Polonya'nın kötü durumu onu derinden etkiliyor ve değişken karakterli sevgilisiyle başa çıkması hiç de kolay değil. George Sand görünüşe göre müziği seviyor. Uzun bir süre Liszt'le de arkadaşlık etmişti, dedi Jenny. Evet ama Prenses Dogol onları ayırdı. Aurore Dudevant, George Sand'in bu takma erkek adı arkasında niye gizlendiğini anlamıyorum. Gerçeği bulabilmek için bocalayıp duruyor. Aradığını müzikte buluyor. Çünkü müzik bize ıstırap çektiren çelişkilerden yoksun. Seslerde aptallık ve kendimizi zeki göstermeye iten arzular yok. Herkes kendince istediği her şeyi onda buluyor ve bundan dolayı insan kendini daha iyi ve daha canlı hissediyor. George Sand hem yaşamda hem de yaratıcılık alanında cesur bir kadın, dedi Jenny kendinden emin. Dünyaya dikkatle ve anlayışla ama biraz hüzünle bakan derin siyah gözleri ve esmer yüzü benim hoşuma gidiyor. Dünyaya bakınca insan hüzünlenmek için epeyce şey bulabilir, dedi Heinrich sesinden o her zamanki alaycılığı silerek. Karl'ın Paris'teki bu son akşamında Jenny ve Karl Heine'yi geç saatte uğurladılar. Senden ayrılmak, diğer herkesten ayrılmaktan daha zor geliyor bana Heinrich. Seni seve seve birlikte götürebilirdim, dedi Marx ona son kez sarılırken.